Ayrım 35, sayfa 313, 58. kısım. Bu kez anlatma sırası Karim dedi. Ciddi bir tonla, kısık bir sesle günün ilk ışıklarıyla çekiliyormuş hissi veren yağmurun altında. Örgüleri şafağın kızıldığında bir ahtapotun kolları gibi eğilip bükülüyordu. İki kafadarın köylü çocuklarını seçerken anne babalarının görünüşlerine baktıklarını söylediniz. Kuşkusuz yamaçların en güçlü, en çevik insanlarını arıyorlardı. Zirvelerin yırtıcılarını, kar leoparlarını. Pelvox'da 1800 metredeki Taverlay'da oturan genç çifti gözden kaçırmış olmaları imkansız. Kadın 1.80'lik muhteşem bir dev, çalışkan bir öğretmen, yetenekli bir piyanist, sessiz ve zarif, güçlü ve duyarlı. Emin olun daha o zaman bile Fabienne çok yönlü biriydi. Kocası hakkında, Sylvia'nın hakkında çok daha az bilgim var. Bütün ömrünü zirvelerin arasında değerli kristaller arayarak geçirdi. En erişilmez dağlara, en tehlikeli kayalara saldırmaktan çekinmeyen ikinci bir dev. Komiser, eğer iki kafadar bölgede tek bir çocuk çalacaksa bu çocuk kendi genlerinde zirvelerin sırrını aktarabilecek bu görkemli çiftin bebeği olurdu kuşkusuz. Gerçek bir genetik vampir gibi çocuğun doğumunu sabırsızlıkla beklediklerinden eminim. Neyse, 22 Mayıs 1972 günü o muhteşem gece geldi çattı. Harold'lar Guernon Hastanesi'ne geliyor, uzun boylu güzel kadın her an doğurmaya hazır. Sadece 7 aylık bir hamilelikten sonra çocuk erken doğacak ama ebelere göre bunda çözümlenmeyecek bir şey yok. Oysa işler hiç de beklendiği gibi gelişmiyor. Çocuk ters. Doğum uzmanı müdahale etmek zorunda. Aletlerin bipleri baş döndürücü bir hıza erişiyor. 23 Mayıs sabahı saat 2. Biraz sonra doktor ile ebe kargaşayı sona erdiriyor. Fabienne Harold bir değil iki çocuk doğuracak. Tek yumurta ikizi rahim içinde bir çift badem gibi birbirine sarılmış iki bebek. Fabienne'ye anestezi yapılıyor. Doktor sezaryene başvurup iki çocuğu çıkarmaya başarıyor. Birbirine birer su damlası gibi benzeyen iki küçük kız. Solunum güçlüğü çekiyorlar. Hemen küveze konulmaları için erkek bir hasta bakıcıya teslim ediliyorlar. Nimes, çocukları kavrayan o lateks eldivenler sanki oradaymışım gibi gözlerimin önünde. Allah kahretsin. Çünkü o eller Renie Setres'in, Philip'in babasının elleri. Adam ne yapacağını bilmez haldeydi. O geceki görevi Harold'ların bebeğini değiştirmek ama kadının ikiz doğuracağını tahmin edememişlerdi. Ne yapmalıydı erken doğmuş iki bebeği? Guernon'un yeni halkı için gerçek safkan şaheserleri yıkarken soğuk terler döküyor. Sonunda Setres iki bebeği bir küveze koyup sadece birini değiştirmeye karar veriyor. Kimse bebeklerin yüzünü tam olarak görmemiş zaten. Ameliyathane telaşında kimse bebeklerin birbirine benzeyip benzemediklerinin farkında değil. Setris düşündüğünü gerçekleştirmeye karar veriyor. İkizlerden birini küvezden çıkarıp bir öğretmen ailesinin aynı boyda, benzer kiloda, aynı kan grubunda olan kızıyla değiştiriyor. Midesini bulandıran bir gerçek var. Sahte ikizi öldürmek zorunda. Öldürmek zorunda çünkü kız kardeşiyle hiçbir ortak noktası olmayan bir ikizi yaşatmak çok tehlikeli. Bebeği boğuyor. Sonra da çığlık çığlığa doktorlar ile rahibeleri yardıma çağırıyor. Lun rolünü iyi başarıyor. Panik, pişmanlık. Neden böyle olduğunu anlamıyor. Gerçekten bilemiyor. Ne doğum uzmanı ne de rahibeler kesin bir şey söyleyemiyorlar. 50 yıldan beri dağlı ailelerde görülen ani bebek ölümlerinden biri daha. Hastane personeli ikizlerden hiç olmazsa birinin yaşadığını düşünerek teselli buluyor. Setis için için seviniyor. Öteki küçük Harold artık yeni ailesi sayesinde Guernon kabilesinin bir üyesi olmuştur. Bütün bunları Nimes, sizin anlattıklarınız sayesinde tahmin ediyorum. Çünkü bu gece benimle konuşan kadın Fabienne Harold o çılgınların dalavereleri hakkında hiçbir şey bilmiyor. Üstelik o gece hiçbir şey görmüyor, duymuyor. Anestezi bulutlarının üzerinde. Ertesi sabah kendine geldiğinde iki kız doğurduğunu ama işlerinden sadece birinin yaşadığı söyleniyor. Varlığından bile kuşkulanmayan birinin ardından ağlanır mı? Fabienne haberi tepki göstermeden dinliyor. Hem o hem de kocası alabildiğince şaşırmış zaten. Bir hafta kadar sonra serpilip gelişmiş küçük kızını alarak gitmesine izin veriliyor. Hastanenin içinde bir yerde René Setis uzaklaşan çifti izliyor. Kucaklarında değiştirilmiş bebeğin kopyasını taşıyorlar ama Setis 50 kilometre ötede oturan bu yabani çiftin bir daha Guernon'a gelmek için hiçbir nedeni olmadığını biliyor. İkinci çocuğu hayatta bırakarak tehlikeye atılıyor ama bu sözü bile edinmeyecek bir tehlike. Guernon'da kalan ikizin yüzünün değiş tokuşu ele vermeyeceğinden emin. Yanılıyor. 8 yıl kadar sonra Fabienne'nin öğretmen olarak çalıştığı Taverle okulu kapatılıyor. Ne var ki Fabienne Harold bütün öyküdeki tek rastlantı bu. Üniversite hocalarının çocuklarının gittiği Guarno'nun ünlü Lamartine okuluna atanıyor. İşte Fabienne kabul edilmez serap gibi gerçeği Lamartine okulunda öğreniyor. Judith'in de gittiği ikinci sınıfta başka bir Judith daha var. Kendi çocuğunun birebir kopyası bir kız. İlk şaşkınlık geçince okul fotoğrafçısı bu arada iki kızı yan yana gösteren bir sınıf resmi çekmeyi başarıyor. Fabienne durumu değerlendiriyor. Gördüklerinin bir açıklaması var. Bu özel çocuk bu kopya Judith'in doğumunda hayatta kalmayı başaran bilinmeyen bir nedenle başka bir bebekle karıştırılan ikizlerden başkası olamaz. Öğretmen doğum evine gidip durumu anlatıyor. Söyledikleri kuşkuyla ve soğuk karşılanıyor. Fabienne başkalarının etkisinde kalmayacak, korkmayacak kadar sağlam bir kadın. Doktora hakaret ediyor, onları çocuk çalmakla suçluyor, tekrar geleceğini söylüyor. Eminim ki René Settis de onları görüyor, tehlikede olduğunu anlıyor. Ne var ki Fabienne çoktan uzaklaşmış, profesör ailesini, ikinci kızının anne babasını, asıl sahtekarları ziyaret etmeye karar vermiş. Oysa birden ortaya şiddet çıkıyor. Akşam olurken bir otomobil onu ezmeye çalışıyor. Fabienne ve kızı falezin dibindeki şarampole yuvarlanıyor. Kucağında çocuğuyla bir çukurda saklanırken peşindekileri görüyor. Ellerinde tüfekleri, arabalardan fırlayan adamlar. Şaşkın ve korkmuş Fabienne hiçbir şey anlamıyor. Şiddetin bu kadar ani patlamasının nedeni ne olabilir? Sonunda katiller ikisinin uçurumun dibinde düşmüş ölmüş olabileceklerini düşünerek gidiyor. Fabienne aynı gece hafta arası hala Taverlay'da kalan kocasının yanına gidiyor. Bütün hikayeyi anlatıyor. Ne olursa olsun jandarmaya haber vermek gerektiğini düşünüyorlar. Sylvian aynı fikirde değil. Karısını ve kızını öldürmeye çalışan o alçaklarla bizzat hesaplaşmak istiyor. Tüfeğini alıyor, bisikletine atlayıp vadiye iniyor. Orada katillerle beklediğinden çok daha önce karşılaşıyor. Hala çevrede dolaştıklarından ıssız bir yolda Sylvian'la karşılaşıp arabayla çarpıyorlar. Cesedin üzerinden birkaç kez geçip kaçıyorlar. O sırada Fabienne Taverlay Kilisesi'ne sığınmış. Bütün gece Sylvian'ı bekliyor. Şafak söktüğünde kocasının kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. İşte o zaman çocuklarının bir sahtekarlığa kurban gittiğini, hemen kaçmazsa kocasını öldürenlerin onu da sağ bırakmayacaklarını anlatıyor. Onlar için bir kaçış başlıyor. Gerisini biliyorsunuz. Kadın ile kızının Guarno'da 300 kilometre öteye Sarzak'a kaçışlarını, Etienne Kalyans ve René Settis'in izlerini bulunca yeniden yola düşmelerini, Fabienne'nin kızını lanetli olduğunu düşünerek yüzünü değiştirme çabaları, sonunda da Judith'in hayatına mal olan o araba kazası. Fabienne kendini o günden beri dine vermiş. Sürekli olarak iki varsayım arasında gidip gelmiş. Bunların içinde en önemlisi ikinci kızını alan ailenin üniversitenin şeytani bir güce sahip üyeleri olduğunu, bu hikayeyi ölü kızlarının yerine birini geçirmek için düzenlediklerini, kendi gerçeklerine bir zarar gelmemesi için onları Fabienne ile Judith'i öldürmekten çekinmeyecekleri varsayımı. Kadın gerçeği değişimin hastanede çalışan biri tarafından bilerek kızın yüzünü kanıt olarak kullanılmaması için dalavericilerin peşine düşmelerini, onlara Fransa'ya dar etmelerini anlayamadı. Şimdi nayımız iki soruşturmamız iki ölüm rayı gibi birleşti. Sizin varsayımınız benimkini doğruluyor. Evet, katil bu yaz çalıntı fişleri inceledi. Evet, önce Carnian'sı, sonra da Settis ve Cernici'yi izledi. Evet, korkunç değiş tokuşu anlayıp intikamını en kanlı biçimde almaya karar verdi. Üstelik bu katil Judith'in ikizinden başkası değil. Kendi kökeni hakkında gerçeği öğrendiği için tıpkı Judith'in davranacağı gibi davranan bir tek yumurta ikizi. İşte piyano teli kullanmasının nedeni gerçek annesinin becerisini hatırlatmak için. İşte onu ailesinden çalanları kayaların tepesinde babasının kristal çıkardığı yerde öldürmesinin nedeni. İşte parmak izlerinin Judith'inkilerle karşılaştırılmasının nedeni. Judith'in ikizini arıyoruz Naimus. Nerede diye patladı Naimus. Hangi isimle büyüdü? Bilmiyorum. Annesi söylemek istemedi. Ama yüzü elimde. Yüzü mü? Judith'in 11 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı, birbirine tıpatıp benzediklerine göre katilin yüzü de tanınacak. Elimizdeki bu resim bize. Naimus ara ara titriyordu. Göster şunu çabuk. Karin fotoğrafı çıkarıp uzattı. İşte öldürülen bu komiser. Öldürülen ikizinin intikamını alıyor. Boğulmuş bebeklerin, kandırılmış ailelerin, uzun zamandır karıştırılmış kuşakların intikamını. Naimus iyi değil misiniz? Fotoğraf gözlerini çocuktan ayıramayan ve dişlerini kırılacakmış gibi sıkan komiserin parmakları arasında titriyordu. Karim birden anladı. Ona doğru eğildi. Aman tanrım, yoksa tanıyor musunuz? Doğru mu? Tanıyor musunuz? Naimus resmi çamura düşürdü. Saf bir çılgınlığın sınırlarında gibiydi. Sesi kopuk bir tel gibi yükseldi. Canlı. Onu canlı olarak yakalamalıyız.